Öncelikle merhabalar. Bu kurumsaldan kumsala serisini bir amacı var başlatmamın. İnsanlar kurumsal hayattan çıkınca, emekli olunca şu dönemde özellikle daha farklı alanlara giriyorlar. Mesleğe tekrar geri dönmeyi de bir süre düşünmüyorlar. Ben de bu arkadaşlarla bunun sohbetini yapmak istiyorum. Bu karara nasıl verdiklerine dair. Bugünkü konuğum Bülent Abay. Nereden tanıştığımızı şöyle söyleyeyim. Doğuştan tanışıyoruz. Kardeşimdir. Ve hem de deneme yayını olarak onunla bu çalışmayı yapmayı, ilk denemeyi yapmayı tercih ettim. Bülent, merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Biraz kendinden bahseder misin? Yani nereden mezun oldun, asıl mesleğin nedir, ne işlerle meşgul oldun, kariyerin gibi konularla ve şimdi neler yaptığından biraz bahseder misin?
Ben bilgisayar mühendisiyim. Master derecem var bilgisayar konusunda. Daha önce hep finans firmalarında ve telekomünikasyon firmalarında çalıştım. Yaklaşık 25 yılın 15 yılı yönetici olarak geçti, yöneticilik yaparak geçti. Dolayısıyla yönetici olduğum zaman da bir de MBA yaptım. Yani hem bilgisayar mühendisliği alanında hem de işletme alanında master'ım var diyebilirim. Daha geçen sene emekli oldum bu emeklilik furyasında. Şu anda ne yapıyorum derseniz şu anda roman yazıyorum. Bir seri halinde roman çıkartmak istiyorum. Kurumsal hayattan ne zaman ayrıldım? Pandemi başladığı zaman ayrıldım. Biraz da zorunluluk oldu çünkü annemin rahatsızlığından dolayı annemle ilgilenmek istedim. Ondan sonra da o süreçte de boş durmayıp roman yazdım. Romanı niye
Peki
yazdım?
bu
Ne alaka? Ne alaka derseniz seni mesleğin değil diye. Konularını çok seviyorum. Dinler tarihi veya böyle mistik tarih konularını, yani sebebi nedeni bugüne kadar bilinmemiş şeyleri araştırmayı çok seviyorum. Bunlardan da bir şeyler bulduğumu düşündüğüm noktada da bunu duyurmak istedim. Yani ilk şeyim buydu, heyecanım buydu. Ama konum yani uzmanlık dalım bu değil. Yani ne dinler tarihi uzmanıyım, ne arkeoloğum. Ama bulduğum şeyi de herkes duysun ve herkes bilsin istedim. O yüzden de bunu romanla duyurmak istedim. Hani roman kahramanıma bularak duyurmak istedim. İlk başlamam aslında böyle oldu.
Peki bir şey
Ondan sonra da
soracağım. Sözünü
bunu seri
keseceğim. Bir
halinde.
şey soracağım. Daha önce böyle yazmayla ilgili bir tecrüben olmuş muydu veya merakın var mıydı?
Yok, hayır, hiç yoktu. Okuma merakım vardı ama yazma merakım yoktu.
Tamam.
Hatta şeyi de söyleyebilirim. Yani lisedeyken edebiyatı sevmezdim. Hani niye
Anladım.
derseniz işte divan edebiyatı vardı. Mefalün, failatün falan filan. Onlar bana şey gelirdi, karışık gelirdi. Daha çok işte fizik, matematikle ilgilendiğim için belki de. Ama bu süreçte hani roman yazarken de çok da farklı bir yapısı olduğunu da öğrendim. Hoşuma gitti. Aynı bir proje planlar gibi kitabı planlıyorsunuz. Bir proje yönetimi yapar gibi davranıyorsunuz. Bunlar bana biraz daha yakın gelmeye başladı son zamanlarda.
Anladım. Yani şey gibi biraz hani meslekte de projeler var. Hemen hemen kurumsal yerlerde çalışmışsın ve orada da hep proje yönetimleri yapılır. Oradaki tecrüben sanki kitap yazmaya da yansımış gibi. Yani kitabı yazmayı da bir projelendirme gibi düşündüğünü anlıyorum.
Aynen öyle. Yani
Anladım.
lisedeyken edebiyata bakışım şeydi. Analitik değil. Daha çok duygusal, duygu ağırlıklı
Evet.
bir şeydi. Oysa ki benim mesleğim tamamen analitik. Sebep-sonuç ilişkisine dayalı bir meslek. Ama
Anladım.
roman yazmaya başladığımda aslında roman yazma sürecinin de oldukça analitik olduğunu fark ettim. O yüzden proje yönetimiyle benzerlik kurmaya başladım ve zevkli gelmeye başladı. İşte
Evet, bu çok ilginç.
en sonunda ikinci romanım çıktı işte. Daha da seri olarak devam ettirmek istiyorum.
Evet, onu da sormak istiyordum. Yani bu iki kitabım var şimdi. Ben şahsen ikisini de okudum. Bunun üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi böyle devam edecek mi? Bir seriden bahsettin çünkü.
Evet, şu anda aklımda şey var. Yani dördüncü kitaba kadar var. Dörtten sonrasından emin değilim. Niye derseniz, bu hani işte dinler tarihi, tarih dediğiniz şey aslında bir süreç gibi bir şey. Yani bir olay öbür olayı tetikliyor, öbür olay öbür olayı tetikliyor gibi bir yapısı var. Dolayısıyla bir yeri bulduğunuzu düşündüğünüzde, hani bugüne kadar bilinmemiş bir noktayı hayal gücünüzde kullanıp "Aa, bu neden böyle olmasın?" dediğinizde birden domino taşları devrilmeye başlıyor. Benimki dördüncü kitaba kadar devrilecek, evet, gibi gözüküyor. O yüzden şu anda kafamda dördüncü kitap var. Dördüncü kitaba kadar gidiş var. Ama sonrasını bilmiyorum açıkçası.
Anladım. Valla başarılar dilerim. Çünkü yazım diliniz çok güzel. Son kitabını yeni okudum. Ve çok akıcı, aynı zamanda da çok dönemeçler var. Her an her şey olabiliyor. Heyecan var. Bu konu nereden aklıma geldi diye soracaktım ama zaten bir merakım var. Hani tarih sonradan gelen, sana sonradan bulaşan bir tarih merakı ve özellikle dinler tarihi konusu. Kitap yazarken veya bir romanı yazarken neresinden başlıyorsun? Nasıl gelişiyor? Çok kısaca tabii bahsedersen.
Anladım. Bendeki tabii şey, yani diğer yazarlar nasıl yazıyor bilmiyorum ama benim okuyucuya vermek istediğim bir tarihsel olay var. Yani nasıl olduğu bilinmiyor diyeyim. Hani biraz da şey yapmak istemiyorum. Hani romanların sonuyla ilgili tüyo vermek istemiyorum.
Tabii tabii.
O yüzden cümlelerim böyle bir tuhaf gibi gözükebilir, kusura bakmayın. Ama hani ya bu galiba böyle oldu tarihte dediğim olaylar var. Şimdi dolayısıyla ben kahramanımı o sonuca götürmeye çalışıyorum. Aslında bir taraftan da şey gibi de gözüküyor. Mesela bendeki romandaki zikzaklar aslında beni o noktaya ulaştırırken yaptığım araştırmalardaki zikzaklar. Çünkü
anladım.
Böyle bir şeyi alıp okuyup "Aa, bu böyleymiş" dediğim bir şey değil. Birçok kaynaktan elde ettiğim bilgiler beni o noktaya götürüyor. Ama o kaynaklara gidişlerim de benim zikzakları oluşturuyor. Dolayısıyla aynen, kahramanımı da o zikzaklar üzerinden hareket ettiriyorum ama tabii onun da çözmeye çalıştığı başka da bir olay oluyor. Genellikle cinayet olmuş oluyor veya işte gizemli bir ölüm olmuş oluyor. Onun peşine düşüyor derken şeyleri çözüyor. Tarihi bazı olayları takip ederekten benim ulaştığım sonuca ulaşıyor.
Anladım. Yani aslında yaşamdaki kendi sürecini yazıyorsun. Yani bir şey araştırıyorsun. O araştırma sırasında da gerçek hayatta bir dönemeçler yaşıyorsun. Yani tam buldum derken, evet, başka bir şey çıkıyor ama en sonunda bir sonuca varıyorsun. Dolayısıyla yazdığın romanda da aslında sonuç senin kafanda var. Ve sen o sonuca giderken sen değil de kahramanın o olayı bir daha yaşıyor gibi. Bunu da tabii gene roman yazma teknikleriyle bütünleştirince de böyle güzel şeyler çıkıyor.
Aynen öyle.
Çok iyi oldu seninle bu sohbeti yapmak. Aslında amacım hani böyle kurumsal hayatta sıkışıp kalmış kişilere bir çıkış noktası bulma noktasında nelerin olabileceğini vurgulayabilmek istiyorum. Seninki roman yazma olmuş. Bu arada hani gerçekten çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. İnşallah bunu dinleyenlere de ışık tutmuş olur.
Belki şunu ekleyebilirim. Hani benim hani kurumsaldan ayrılıp roman yazma biraz zorunluluk gibi de oldu. Evet. Bir de işte pandemiyle de denk geldi falan. Ama hani şunu söyleyebilirim. Pişman mıyım? Hayır, değilim. Geri dönmek ister miyim? Hayır, dönmek istemem. O yüzden zaten bu emeklilik furyasında emekli oldum. Şunu söylemek isterim. Evet, kurumsal hayat içindeyken pek fark edilmiyor ama özgür olmadığınız bir yermiş. Niye? Çünkü ne yapmanız gerektiği size söyleniyor. Yani sizden evet. beklenen bir sonuç var. Siz o sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bireysel çalışmaya başladığınızda, yani mesela roman yazmak gibi, orada ürüne siz karar veriyorsunuz. Yani müşterinize ulaştırmak istediğiniz ürüne siz karar veriyorsunuz. Bu ürünün özelliklerine siz karar veriyorsunuz. Gene evet ekiplerle çalışıyorsunuz. İşte yayıncısı var, ne bileyim editörü var, işte kapak dizaynı var, bilmem ne var falan. Birileriyle çalışıyorsunuz, birileriyle konuşuyorsunuz. Yayınlanmadan önce birilerini okutturup yorum alıyorsunuz vesaire. Ama oldukça özgürsünüz. Yani artık biri size hedefi gitmek zorunda olduğunuz bir hedefi vermemiş oluyor. Siz kendi Doğru. hedefinizi belirliyorsunuz ve gidiyorsunuz ve o yolda giderken de hedefinizi değiştirme özgürlüğünüz de var. İşte erken evet. kitabı bastırmak veya bir sene sonra bastırmak, onlara siz karar veriyorsunuz. Bu özgürlük inanılmaz zevkli bir şey.
Belki yani bunu da belirtmek çok, isterim. Evet, çok iyi oldu bu nokta. Gerçekten bunu vurgulaman çok iyi oldu. Çünkü hani gözümden, aklımdan geçiriyorum şimdi. Kurumsal yapıdan çıkan, ben öyle özetliyorum, yani meslek demiyorum çünkü farklı meslekten de örnekler var elimde, daha çok böyle kendilerini yaratıcılığa veriyorlar. Bu resim olabilir, sinemacılık olabilir, müzisyenlik olabilir, daha çok böyle kendi kararlarını kendilerinin verdiği, kendi zevk alarak yaptıkları bir şey oluyor. Bazıları bu sürece girerken, adım atarken zorlanıyorlar. Hani seninki zorunluluk da oldu diyorsun. Hem pandemi hem evet. işte evdeki hastalıklar. Ama diğer taraftan hani bir başka bir yolda bulmuşsun. Hani o çıkış yolunda çıktıktan sonra bir yol bulmuşsun. Şimdi bazıları hani emekliliği geliyor, emekli olamıyor. Ya da kurumsal hayattan bıkmış oluyor. Kendi işini kuramıyor, başka bir alana geçemiyor. Hatta başka ne yapabilirim ki sorusuna takılıp kalıyor. Oysa yapabilecekleri çok şey var. Buna inanmak ve bunu bulmaları gerekiyor. Ben de bu seriyi biraz da onun için çıkarttım. Yani herkese şu mesajı vermiyorum. Hani kurumsal hayattan çıktığınızda ya da emekli olduğunuzda bu bir son değil. Ama siz de yazar olun demiyorum. Yani başka şeyler olabilir. Kimisi ahşap işiyle uğraşıyor. Kimisi işte dediğim gibi ressam oluyor, kimisi ses sanatçısı olan arkadaşlarımız var. Bunları biraz çeşitlendirerek onlara biraz cesaret vermek istiyorum. Çünkü hayatta bence en önemli şey bir insanın sevmediği bir işi yapmak zorunda hissetmesidir kendisini. O yüzden de burada bizi dinleyenlere de seslenmek istiyorum. Sizlerde de böyle sıkıntılı süreçler varsa ne yapabilirim konusunda bana ulaşabilirsiniz. Ya da değişik meslek dallarına geçenler, meslek demeyeyim de hani değişik uğraşılara, hobilere geçiş yapanlar varsa onlar da beni arayabilirler. Onlarla da bu sohbeti yapabilirim ve kendini sıkıntıda bulanlara yol göstermiş olurum. Peki Bülent, çok teşekkür ederim.
Aslında ben teşekkür
güzel
ederim.
Bir sohbet oldu bence. İlk sohbetimiz ve benim için de ilk tecrübe. Bundan sonrakilere inşallah yol gösterir bu da. Tekrar görüşmek üzere inşallah.
Benim için de değerli oldu. Çünkü hani romanı yazıyorum ama hani okuyucularım yazarla ilgili bir şey bilmiyorlar. Yazarın ne yaşadığını, nasıl düşündüğünü bilmiyorlar. Evet. En azından bu da onlar için hoş bir anekdot olacaktır. Aa, yazar bu şekilde düşünüyormuş, bu kitabın yazarları şeklinde.
Evet. Belki bu konuda seninle ayrıyeten bu içeriğe özel bir başka sohbette yapabiliriz.
Çok sevinirim.
Çok teşekkürler.
Benim için de harika olur. Asıl ben
teşekkür
ederim.
Kitaplarında başarılar dilerim.
Bu programda hayırlı olsun.
Teşekkür ederim. İnşallah. Sana da kitaplarında başarılar isterim. Okurum bol olsun.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere. Herkese selamlar.
Hoşçakalın.